Ayrım 12.
Aşk coğrafyasında konuşmalar.
Kuyruğu bağlı 36 fare. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok kötü bir sınav verdi. Siyasi krizler yaşatıldı insanlara. Her konuda böyle değil miydi zaten? Babalar kavga edip durdu. Bu ekonomik politikalarla nereye gidiyoruz? Türkiye nereye gidiyor? Bunlar normal mi? Bu borçlar, her şey? Bu sorular cevapsız. Fakat 180 yıldır bir ilerici gerici, laik şeriat kavgası var ve birileri bu işten çok ciddi nemalanıyor. Her iki taraf da alıyor ve dünyayı unutuyorlar. Türkiye'de aydınlar ve yazarlar olarak başka türlü bir tartışmayı bu topluma benimsetebilecek miyiz? Adına ne dersen de, uzaycılık de mesela ya da elektrik kabloları. Neden mavi ya da kırmızı olur gibi bir tartışmayı da bu topraklara getirip sokmak zorundayız. Bunlar kafayı yemiş, psikopat, aklını kaybetmiş bir siyaset. Sağı da öyle, solu da. Laik tarafı da öyle, şeriatçı tarafı da. Başka türlü siyaset bilmiyorlar. Birbirleriyle dalaştıkça da zevk alıyorlar. Her iki tarafı da rahatsız olarak görüyorum. Bir psikopatlık hissediyorum. Kilitlenmiş bir ideoloji hissediyorum. Oradan çıkılmaz diyorum. Ünlü bir fare hastalığı vardır. Bunun hikayesini yazmışımdır. Filmi de oynadı. 36 farenin kuyruğunu birbirlerine verirler, fareler de birbirlerini düğümlerler ve böylece çürüyerek ölürler. Bu laik şeriat tartışmasının öncesinde de, şimdisinde de, sonrasında da 36 tane fareden biri sağcı, biri laik, biri bilmem ne birbirlerine kuyruklarını veriyorlar, böyle yiyorlar, içiyorlar, tabii çürüyerek de ölüyorlar. Aynı o fare hastalığında olduğu gibi bulundukları kurumları ve siyaseti çürütüyorlar. İyisi mi bunlar kavga ederken biz araya girmeyelim. Asıl tehlike, tehlikenin farkında mısınız diyenler. Tehlikenin farkında mısınız kampanyası, rejime yönelik ciddi bir tehdidi anlatmaya çalışıyor. Cumhuriyet gazetesinin bahsettiği yerde hiç değilim. Anlayamıyorum da zaten. Adam 2 aydır, 3 aydır, tehlikenin farkında mısınız diye bağırıyor. Biraz bakıyorum. Biraz sonra tehlikenin farkında mısınız diyen adam, Türkiye'de gelişen bir gençlik, bir milli dip dalga, bir rüzgar gördüğü zaman bu rüzgarın başına Demirel geçsin diyor. İlhan Selçuk Bey diyor bunu. Tehlikenin farkında mısınız diyen diyor bunu. Bence bundan büyük tehlike yok. Daha büyük tehlike mi olur? Türkiye'deki bağımsız, onurlu bir gençliğin başına sen Demirel'i davet ediyorsun. Gel ve bu kitleyi idare et diye. Asıl tehlike bu. Bundan daha büyük tehlike mi olur? Uğur Mumcu'nun tüm yazılarını inceleyin. En çok küfrettiği, eleştirdiği insan Demirel'dir. Hatta Uğur Mumcu, büyük gazetecilik başarısını hayali ihracat konusunda Demirel'in yeğeninden sağlamıştır. Uğur Mumcu da Cumhuriyet'in yazarıdır ve İlhan Selçuk'un arkadaşıdır. Ama bugün Demirel'i, tehlikenin farkında mısınız diyen insanlar getirip önümüze koyuyor. Öteki taraftaki tehlike bir kenara, asıl tehlike bu işte. Demirel'in 50 yıldır siyasette neler yaptığı artık biliniyor. Siz böyle ismi takdim ediyorsanız, evet bir tehlike var. Hem de çok ciddi bir tehlike. Bölüm 8. Barışçı Cumhuriyet. Türkiye, dünyada çok özellikleri olan bir ülke. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan çıktığımızdan beri 2 kere savaşa girdik. Bir tanesi Kıbrıs'ta, orada Türk nüfusa karşı katliamlar oluyordu. İkincisi 1954'te. Birleşmiş Milletler Kore'ye asker gönderme kararı aldı ve biz de birlik gönderdik. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başka ülkeye girdiği, bir başka toprağa taciz ve saldırganlığı söz konusu değildir. Etrafımızdaki ülkelere bir bakalım. İran 10 yıl savaşmış. Suriye 100 kere İsrail'le savaşmış. Rusya Afganistan'a inmiş, kendi içinde milyonlarca insanı öldürmüş. Amerika hala her yere dalıyor. Fransa Cezayir'de, Vietnam'da. Kan döken, başka ülkeleri taciz eden ülkeler sıralamasında Türkiye'nin en masum ülke olduğu görülür. Dünyanın en barışçı ülkesi Türkiye. Son derece mutlu, huzurlu bir ülke. Orta Doğu ne oldu? 1000 kere kaynadı. Kafkasya, Balkanlar, Uzak Doğu, Latinler ne oldu? Bütün buralarda emperyalistler 1000 kere savaşlara girdi, 1000 kere çıktılar. Oysa Türkiye, Lozan'a sadık kaldı. Lozan muhteşem bir tapu senedidir. Birinci sebep, çok kudretli ve muhterem bir bağımsızlık savaşı verdik. Ne mutlu ki bu bağımsızlık savaşı 100 yıldır bizi huzur içinde yaşatıyor. Huzur derken, burası da bir cennet değil ama Fransa, İngiltere, Amerika, daha dün Irak'a saldırdı. Bütün bu ülkeler, ülkeler arasında bebek ölüm oranlarını, zenginlikleri, kültürleri ölçerler. Ama kimdir başka ülkelere en az saldıran? Bunu ölçtüklerinde Türkiye'nin duruşu ortada. Oysa tam tersi bir propaganda var. Türkiye'den söz ettiğin zaman faşist, barbar, despot, diktatörlük gibi yakıştırmalar havada uçuşuyor. Burada bir manipülasyon var. Birileri senin kafanı karıştırıyor, halkını, aydınlarını, ordunu karalıyor ya da kışkırtıyor. Potansiyel saldırgan haline getiriyor. Batılı yazarlar bunlara bir fış fış Irak'a girerler diyor. Hayır, girmedik, gördünüz. Yanı başımızda Arap kardeşlerimiz var. Dünya yandı, girmedik. Bu saate kadar bulaşmadık. Polonya, Ukrayna, Japonya, İtalya bulaştı. Biz bulaşmadık. Biz şoförlerimizi yolladık, tırlarla gıda yardımı gönderdik, kapımızı açtık, alışveriş yapıyoruz. Bu muhteşem bir şeydir. Bunun kadrini bilelim. Bizim bir özelliğimiz var. En sağlam tapu, en sağlam cumhuriyet, en barış dolu siyaset. Şüphesiz darbeler oldu, iç karışıklıklar oldu, güneydoğumuzda kaos var ve bütün bunlara rağmen dünya toplumunda bizimki barış ve huzur konusunda önde duruyor. O halde bu bir asalettir. Bu cumhuriyetin, kültürün asaletidir. Bakın biz bodoslama oraya buraya dalmıyoruz. Çeçenistan'da 400 bin insan öldü. Çok rahat dalabilirdik. Balkanlar'da, Bosna'da yüz binler öldü. Hani Fransa olacak da dalmayacak. Amerika olacak da dalmayacak. Biz dalmadık. Her iki taraftan da gelen mültecileri aldık. Toprağımızı açtık ama savaşa girmedik. Bu kadar netameli bir coğrafyada Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın oturduğunu düşünün. Balkan, Kafkas, Orta Doğu 100 kere savaşa girmişlerdi. Ama biz girmedik. Bununla iftihar edelim. Bu bizim dünya çapında bir siyasi başarımızdır. Burada Mustafa Kemal'in de emeği var. Ondan sonra gelen bizlerin de. Şimdi ise köşe yazarları, bir kısım aydınlar, Türkiye'yi bir sokak köpeği gibi saldırgan, agresif, ona buna dalan, onun bunun tetikçisi gibi bir yere koymaya çalışıyorlar. Seni bu şekilde kullanmak istiyorlar. Senin başyazarların bizi bir yere saldırmak, bir yere göndermek için çırpınmıyor mu? Bu, ülkeye hakarettir. Cumhuriyete de hakarettir. Biz toprağımızdan başka hiçbir yere saldırmayız. Hiçbir yere gitmeyiz. Hiçbir yere de taciz etmeyiz. Bütün dünya birlikte olur, bir şeye karar verir, tamam. Ama bunlar büyük ittifaklar olmalı. SALT, NATO ve BM olmaz. Arap Birliği, İslam Konferansı da karar verecek. Öyle gireceğiz. Ama Türkiye'nin hakkı yeniyor. Hakkını yiyen bizim medyamız, siyasetçilerimiz. Her şeye rağmen bu ülkeyi ve insanını ateşten korumak bir nimettir. Bu nimeti hep birlikte korumaya çalışalım. İkinci Dünya Savaşı'nda meclisimizde şöyle laflar vardı. Türk milleti savaşa girsin. Niye girsin? Girmezse erkekliğimiz ölür. Erkek milletler ordu milletlerdir. Girmezsek erkekliğimiz ölür. Bu işin erkeği kadını yoktur. Bir siyasi kültürün varsa toprağında huzur içinde oturursun. Bu çok önemli bir değerdir. Bu değeri Türkiye'de aydınlar da medyada işaret etmeli. Şimdiye kadar getirdiğimiz bu yoruma bir de eleştirel bakalım. Türkiye savaştan uzak durarak yoksa şeytani hesaplar karşısında sessiz mi kaldı? Mesela bizim madenlerimizi kim aldı, kim götürdü ve buna sessiz mi kaldık? Madenlerimiz konusunda ayağa kalksak, elinden yakalasak götürenin, nereye, hangi hakla desek? Doğu'da, Hakkari'de, Sivas'ta üzerine beton dökülüp kapatılan kuyuları başka sondajlarla aramaya, çıkartmaya başlasak. Süleymaniye'de Barzani o kuyulardan petrol çıkartmaya başladı. Orada da kapalıydı. Bunlar şimdi çıkartıyor. Biz de çıkartsak, o zaman bizi de bir büyük savaş kampanyasının içine çekerler mi? Madenlerimiz ve petrollerimiz konusunda uslu durduğumuz için mi acaba? Bunu da şüphe olarak bir kenarda tutmak gerekir. Fakat daha da derin şeyler var. Felsefe olarak, insanlık olarak nükleer bombaya karşıyım. Ama bir gün nükleer fizikçiler geliyor ve diyorlar ki, nükleer santrallerden etrafınızdaki herkes de var. Ermenistan, Bulgaristan, Ukrayna, Avrupa. Sadece nerede yok? Türkiye ve Müslüman ülkelerde yok. Evet, Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Türkiye'de yok. Bir tane Pakistan'da oldu, o da çalma. Bir de İran'da olmaya başladı. O da Pehlevi zamanında Batı'nın izniyle başlamıştı. Onun üzerine İranlılar geldi, Pakistan'daki bilim adamlarıyla alışverişe girdi. Bütününe baktığın zaman nükleerin yok senin. Yani bu çok saçma değil mi? Avrupa'nın var, Uzak Doğu'nun var, çevrendekilerin var, sadece senin yok. Nükleer konusunda sana ambargo mu, yasak mı konuluyor? Niçin bu ihaleler bir yere kadar gelip ondan sonra olmuyor? Belki de diyorsun ki İran gibi başımı kaldırsam savaşın içine çekileceğim. Bu da önemli. Bu kadar büyük savaşlardan uzak durmamız belki de bizim fazla saflığımızdan ve topraklarımızı başkalarına fazlasıyla açışımızdan. Ama nereden bakılırsa bakılsın büyük bir saadetle geldik. Bu yüzden tezkere gibi tartışmaların üzerinde dikkatle durmamız gerekiyor. Kolay kolay da buna izin verileceğini sanmıyorum. Bundan sonra bir karar verilecekse tepedeki üç kişi değil, halk karar verecek. Orta Doğu gerçekten de hassas bir konu. Çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz çünkü. Savaşın, barutun, kanın ortasında kalmış haldeyiz ve herhangi bir oyuna gelmeden, ülkenin itibarını sarsmadan, bizim için hazırlanan tezgahın içine düşmeden, ABD'nin kuklası olmadan onurlu bir politika sürdürmeliyiz. İç ve dış işbirlikçilere de çok ama çok dikkat etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Onların teknolojisi var, ezilenin terlikleri. Ama anımsanacak olursa ABD'nin uçak gemisine Sinan Aygün Bey'i ve bir dolu yazarı davet ettiler. Türkiye'de Amerika düşmanlığı ivme kazanıyor. Bunun giderilmesi için bir sosyal çalışma, bir imaj programı yapıyorlar. Amerika, Irak'a girdiğinde Amerikan Köpekleri adlı kitabı yazmıştım. Türkiye'de tek haklı kitap bu kitaptır. Herkese her lafı söyledim. Amerika, Irak'a savaş ilan ettiğinde kimler savaşa karşı diye 600'e yakın köşe yazarını önümüze döktük. Günlerce çalışma yaptık. 3 insan zor bulduk. Biri Nuraydır, biri Can. Bush, Ortaköy'de bir konuşma yaptı Orhan Pamuk'tan alıntılarla. İşte Doğu, Batı. Orada Amerikancı yazarlar vardı. Cengiz Çandar, Soli Özel, Cüneyt Ülsever. O konuşmadan sonra Cüneyt Ülsever'e mikrofon uzatıldı. Soli Özel'e de. Dediler ki, Bush'un büyük Orta Doğu çalışmasıdır. Bush, özgürlük, demokrasi diyor. Sonra iş tersine döndü. Çok trajik yerlere geldik. Cengiz Çandar, Soli Özel, Cüneyt Ülsever çok zaman sonra özür dilemeye, yanıldık demeye başladılar. 650 bin insan öldükten sonra yanıldık dediler bu Amerikancı yazarlar. Muhtemelen İtalya'da da İngiltere'de de birçok Amerikancı yazar yanılmıştır. Küçük bir yanılma 650 bin insanın ölümüne sebep oluyor. Sayın köşe yazarı, yanıldığını niye bana söylüyorsun? Ben senin nasıl işbirlikçi olduğunu biliyorum. Sen yanıldığını orada ölen 650 bin insana söyleyeceksin. Onların şimdi mezarlara karışmış anne babalarına söyleyeceksin. Çünkü oraya giderken Amerika'ya şevki, coşkuyu siz verdiniz. Sözde bu Amerikan deniz gemisi her şeyi, en uzaktaki sandalları, hatta sinekleri bile görüyormuş. Eskiden NATO subaylarımızı alır, Arizona'da üslere götürürlerdi. Türkiye'de herkesin telefonunu dinliyoruz, herkesi görüyoruz, uzaydan şunu görüyoruz diye propaganda yaparlardı. Bu propaganda Afganistan'da ne yaptı? 25 yıl iç savaşla birbirini boğazlamış ve bitap hale düşmüş Afganistan'ı ele geçiremedi. Bugün Amerikan ve İngiliz askeri Kabil'den dışarı çıkamıyor. Geldikleri nokta bu. Türk askeri gelsin, biz çıkamıyoruz dediler. Yani Taliban'a teslim edildi Afganistan. O büyük teknoloji, o bizim büyük yazarlarımıza gösterilen teknoloji Afganistan'ı ele geçiremedi. Peki bu teknoloji Irak'ta ordusu dağılmış, terliklerinden başka bir şey olmayan Irak halkını ele geçirdi mi? Saddam'ı ve dönemin yöneticilerini astılar ama sonuçta bataklığa saplandıklarını, Irak'a teslim alamadıklarını söylüyorlar. Nitekim geri çekilme planlarından söz eder oldular. Savaş gemisi, o teknoloji harikası Irak'ı ele geçirebildi mi? Hayır. Terliklerinden başka bir şey olmayan o fakir halk esir alınamadı. Onlar Sinan Aygün gibi isimleri ya da milletvekillerini korkutabilir sadece. Bakın ha, her şeyi gözlüyoruz diye. Gözlüyorsan git Afganistan'ı, git Irak'ı ele geçir. Sen Afganistan'ı, Irak'ı yıllardır bombalıyorsun, mahalle savaşları veriyorsun ve seyreltilmiş uranyum diyerek yüzlerce bomba atıyorsun. Ama ele geçirememene rağmen topunla tüfeğinle imaj yapmaya, beni korkutmaya çalışıyorsun. Biz korkmayız. Iraklı da, Afganlı da korkmuyor senden. Belki de dünya toprakları üzerinde en zayıf iktidar olan Sudanlıyı bile korkutamıyorsun.
Ayrım sonu.